Ayrım 14.
Arap aşkı ve savaşı, Lawrence'ın İngiliz benliğinden vazgeçmesini sağlayan şeydi. Arzunun büyüsü, bilinmeyen mıntıkalara geçişi mümkün kılıyor, burnu büyük zengin sınıfların, sözde kendilerinden aşağıda bulunanları ve kendilerini farklı bir gözle görmesini sağlıyordu. AIDS'in sökün etmesiyle özgür cinselliğe yönelik tutumlar değişmeye başladı. Bu sorunun eşcinseller açısından daha büyük aciliyet taşıması, bazı eşcinselleri tutkudan ve yerleşik adetlerden uzak, karşılıklı saygı üzerine kurulu yeni ilişki biçimleri, duhule dayanmayan, kadınların erotizm kavramına daha fazla yaklaşan yeni sevişme yöntemleri aramaya itti. En yetenekli eşcinsel yazarlardan biri olan Edmund White bu dönemi şöyle yorumluyor. Çocuksuzluğumuz, asgari düzeydeki sorumluluklarımız, birlikteliklerimizin kutsanmıyor oluşu, hatta kendimizi korumak ve özgür olmak uğruna getolarımıza çekilmemiz. Bunların hepsi böyle bir şeyi amaçlamasak da günün birinde belki heteroseksüel çoğunluğa ait olacak şeyleri keşfetme işini bizim devralmamızı sağlayan bir üsluba ön ayak oldu. Eşcinsellerle heteroseksüeller arasındaki dostluk arzunun saldırganlıktan sıyrılmasıyla yeni ve önemli bir ilişki türü olarak ortaya çıkmaktaydı. 1993'te Yırtıcı Gecelerin hem en iyi film hem de en iyi ilk film dallarında Fransa'nın Oscar'ı sayılan Sezar ödülünü kazanması heteroseksüel çoğunluğun bu safhanın anlamını kavramasını sağladı. Eşcinsel aşkın alenen sergilendiği sahnelerle dolu olmasına rağmen film basının topyekün övgüsünü kazandı. Kültür Bakanı bütün bir kuşak bu filmde kendini buldu diyerek filmi neredeyse resmen takdis etti. Yazarı tarafından dile getirildiği ve seyirci tarafından da anlaşıldığı üzere film bir kadına aşık olan bir eşcinseli değil, çelişkilerini kıyasıya eşeleyen, parçalanmış bir adamı anlatıyordu. Filmin senaryo yazarı, yönetmeni ve başrol oyuncusu Sarah Collard bir çeşit kült kahramanına dönüştü. Ama James Dean'in yeni bir versiyonu değildi bu kahraman. Sadece huzursuz, asi bir genç değildi. Collard ondan bir adım öndeydi. Çünkü derdinin ne olduğunu anlamayı ve bunu aynı trajik çıkmazı kendisiyle paylaşmayanları bile ikna edecek şekilde anlatmayı biliyordu. Amaçsızlıktan kaçmak için kıvranıyordu Collard. Bir ülkeden diğerine koşuşturarak listelerine olabildiğince çok şehir eklemeye çalışan Amerikalı turistler gibi geçiriyordum hayatın içinden ve tam anlamıyla yalnızdım. Mümkün olduğunca çok erkekle sevişiyordu ama ilişkileri aynı trajedinin sonsuza kadar yinelenmesinden başka bir şeye benzemiyordu. Arzuları birer ada gibiydi, birbirleriyle asla birleşmiyorlardı. Erotik heyecanlar ona anlık bir kaderi mutlaklık duygusu bağışlasa da cehennemin derinliklerine gömülüşüm bir gölge oyunundan öteye gitmiyordu. Okşadığım kıçlar, memeler, cinsel organlar ve göbekler kimseye ait değildi. Collard bu sevgililerle hemen hemen hiç konuşmuyordu. Önemli olan arzunun anlık tatminiydi. Ama eline geçen sadece orgazm oluyordu. Kısacık bir mutluluk anı. Bir süre sonra orgazm olmadan uyuyamaz hale geldiğini keşfetti. Bir seks müptelası olarak görüyordu kendisini. Tıpkı bir kokain müptelası gibi. İhtirasını körüklemek ve orgazmı geciktirmek için kokain kullanıyordu. Acı hayatta olduğunu hissettiriyordu ona. Ama bu yeterli değildi. Seksin nasıl kolayca şiddete kayabildiğini, şiddetin nasıl heyecan verici bir şeye dönüşebildiğini görmek dehşet vericiydi. Kendinden iğrenmesine neden oluyordu bu. Ne var ki Collard, James'inden daha akıllıydı. Matematik bölümünden mezun olduktan sonra mühendislik eğitimi görmüş, bir rock grubunun başına geçmek uğruna mühendislikten vazgeçmiş, Fransa'nın en önemli editörü François Verny tarafından yayınlanan iki roman yazmış ve birkaç film çekmişti. Ayrıca okumaya düşkünlüğünü sürdürüyordu. Bir dizi oyuncunun fazla dobra buldukları Yırtıcı Gecelerde rol alarak isimlerini lekelemeyi reddetmesiyle oyunculuğa başladı. Collard'ın en önemli özelliği hepsinin hakkını verecek yeteneğe sahip olup olmadığı şüphesinden hiç kurtulamasa da bunca değişik kişiliğe bürünmekten rahatsız olmamaktaki kararlılığıydı. Filmin otobiyografik nitelikte olduğunu saklama gerektiğini de duymamıştı. Kendisini onu yeterince sevmemekle suçlayan bir kadına yarım yamalak aşık olduğunda onu sadece benimle benim aramda bir sandviç olarak gördüğünü itiraf etmekten kaçınmıyordu. Neticede kadın sevmediği ama hiç değilse bir tür gelecek umabileceği başka bir adamı tercih ediyor. Collard ise sevginin her derde deva olduğuna dair evrensel inanışa meydan okuyordu. Aşkın da tıpkı özgürlük gibi sadece bir başlangıç olduğu anlaşılıyordu. Aşkın peşi sıra verilmesi gereken daha bir yığın karar vardı. Collard bir şeye iyice bir bakmadan onu geri çevirmeyi de reddediyordu. Cinselliği dahil olmak üzere herhangi bir şekilde sınıflandırılmayı da. eşcinsel, biseksüel veya başka bir şey olarak tanımlayamıyordu kendini. Genellikle erkek olduğunu ama kendini bazen kadın gibi hissettiğini, ona o kadar aşık olan kız arkadaşı bile bazen nasıl başka birine ihtiyaç duyuyorsa, kendisinin de feminenliğin tek bir görüntüsüyle tatmin olmadığını söyleyerek bir aşama öteye geçiyordu. Collard'a göre gerçek anlamda yaşamak, başka bir insana duyduğumuz sevgi aracılığıyla dünyadaki savaşın içinde yerimizi almak, tarihin parçası olmaktı. Ama aynı zamanda başkalarının da savaşa katılacağını ve hep birlikte uğrunda savaşılacak bir şey bulabileceğimizi umarak, ben olmak yetmiyordu, sen ve ben olmak da öyle. Nihai ve soylu bir amacı ima eden bu irade beyanı hala muğlaklığını koruyor. Bilmecenin çözülmesi için daha pek çok film gerekecek. Collard 35 yaşında ödülünü teslim alacağı günden 2 hafta önce AIDS'ten öldü. Kurs sırasında kadınların erkekleri etkilemek için kullandığı yöntemleri, erkeklerin birbirlerine kur yapmakta kullandıklarıyla karşılaştırmak, cinsel arzuyu yepyeni bir ışık altında gösterir bize. Ne karşı koyulmaz bir kasırgadır bu, ne de deliğinden çıkmak için sihirli nameleri bekleyen bir yılan. Nasıl ve neyle tahrik olduğunu herkes kendisi keşfetsin, demek de meseleyi halletmiyor. Lezzeti açıklamak ne kadar mümkünse arzuyu açıklamak da o kadar mümkündür. Arzu, yüzyıllar boyunca olağanüstü bir değişkenlikle kılıktan kılığa girmiş, taban tabana zıt amaçlara hizmet etmiş, bir oyuncu gibi tarihte bir sürü farklı rol oynamıştır. Bazen komik, bazen trajik, bazen basma kalıp klişeleri yeniden üreten basit roller, bazen de deneysel, karmaşık ve özellikle esrarlı kılınmış roller. Daha başka terkiplerin, başka heyecanların da mümkün olduğunu gösterir bu. Bu olasılığın berraklaşması için başkaları üzerinde tahakküm kurma arzusunu, geçmişte sayısız ilişkiye musallat olmuş bu hayaleti daha yakından tanımamız gerekiyor. 8. Saygı görmenin kudretli olmaktan daha arzulanır hale gelişi. Rüya görmek, uyumak ve unutmak. Bu sanatlarda uzmanlığını ileri sürecek kaç devlet adamı vardır? Strasbourg'un belediye başkanı Catherine Trautmann dışında hiç yok. Daha 30'lu yaşlarını sürmekteyken Avrupa Parlamentosu'nun merkezi olan şehrin yönetimine seçilen bu kadın politik yaşamda yepyeni bir dönemecin işareti olabilir mi? Catherine Trautmann'ın serüveni rüya görme, uyuma ve unutma süreçlerini gnostizmin ışığında ele alan bir tez yazmakla başlamış. Takriben İsa Mesih ile aynı dönemde ortaya çıkmış bir mezhep olan gnostizmin temel inancı dünyada herkesin bir yabancı olduğu idi. Tanrı da bir yabancıydı hatta. Çünkü yarattığı kainat mükemmel değildi ve o da kendini bu kainatın içinde rahat hissetmiyordu. Buna karşılık gnostikler iyimser kişilerdi. Dünyayı sarmalayan sembolizmin sırrını çözebilen ve şer güçlerini alt etmekte kullanılacak ritüelleri öğrenen herkes için kurtuluş yolunun açık olduğuna inanıyorlardı. Başlangıçta gnostizmle rekabet eden Hristiyanlık zamanla onun bazı fikirlerine sahip çıktı. Çok sonraları William Blake, Goethe ve Jung gibi büyük düşünürler de bu fikirlerden etkilenecekti. Catherine Trautmann'a göre gnostik düşüncenin modern insana söyleyecek çok şeyi var. Çünkü modern insanda tıpkı gnostikler gibi adaletsiz bir dünyada yaşamanın huzursuzluğunu duyuyor. Gnostikler marjinal insanlardı. Catherine de öyle. Her şeyin nasıl olması gerektiğine dair iddialarda bulunan hiçbir yerleşik düzene ait hissetmiyor kendini. Gnostiklerin kendilerini bir ölçüde dünyanın dışına çekmişlikleri, onun da kendisinde geliştirmek istediği bir şey. Görüntülerin ötesine geçmeyi hedefleyen, anlamsız görünenin içindeki gizli anlamı keşfetmek, insan ruhunu tefsir etmek isteyen gnostikler gibi o da aşikar olanla değil, unutulmuş olanla ilgileniyor. Gnostikler birbirinin karşıtı gibi görünen iki şeyin ille de birbirinden farklı olması gerekmediğine inanıyor. Dişi ile erkek arasındaki farklılıkları aşmaya çalışıyorlardı. İlk politik dürtüsü insanların birbirlerine karşı davranışlarını değiştirmeye kararlı bir feminist olmak şeklinde ortaya çıkan Catherine'in yakınlık duymakta güçlük çekmediği düşünceler bunlar. Ancak Catherine Trautmann hedeflerine ulaşmak için bilinçli bir seçim yapmış. Feminist hareketle saf tutmaktansa sosyalistlere katılmış. Kendi kendine demiş ki, ana düşünce akımlarına kayıtsız kalarak dünyayı düzeltemem. Onların içinde yer almak zorundayım. Toplumla bütünleşmiş bir marjinal olmaya, toplumu içinden değiştirmeye karar vermiş. O hala bir marjinal ama özgürlüğüne toplumun sınırları içinde sahip çıkıyor. Marjinalliğinin bencilliğe ve kibre dönüşmesine izin vermiyor. Böyle de olsa marjinaller hayallerinden vazgeçmezler. Çocukluğunda öğrendiği şeyleri unutmaması gerektiği söylermiş hep kendine. Ama sonra yetişme çağında Freud'u okumuş ve unutmanın her zaman rastlantısal olarak ortaya çıkmadığını anlamış. İnsan tabiatının irrasyonel yanı merakını uyandırmaya başlamış. Bir yandan olmak istediği gibi bir insan olma kararlılığı içinde titizlikle hedef belirlerken, diğer yandan bir insanı şu ya da bu eylemeye yönelten gizemli süreçlerin sırrını asla çözemeyeceğini düşünüyormuş. Bugünkü politikası gnostikler üzerine yazdığı teze dayanmıyor. Akademik çerçeveli bir alıştırma olmuş bu. Hem de aradığı şeyi keşfetmek için atılmış bir adım. Nitekim Trautmann geleneksel bir politikacı olmamış. Çünkü bugün bile sır çözmekle uğraşıyor. Kendisini ve başka insanları anlama çabasını hala sürdürüyor. 38 yaşında belediye başkanı seçildiğinde kızı ona demiş ki, "Demek uzun zamandır belediye başkanı olmak istiyordun ve bunu bana hiç söylemedin." Catherine, "İstediğimin bu olduğunu bilmiyordum," diye cevap vermiş kızına. Bir arkadaşı da şöyle demiş, "Tesadüfen belediye başkanı olmuşsun gibi davranmanın alemi yok. Ta başından beri bunu hedeflediğinin farkında değil misin?" "Hayır," demiş Catherine Trautmann, "değilim. İnsanın neyin peşinde koştuğunu anlaması o kadar kolay değil." Catherine Trautmann kendine soruyor, "Artık belediye başkanı olduğuma göre şimdiki hedefim ne?" Buna verilecek hazır bir cevabı yok. Önemli bir politik amaç telaffuz etmeye kalmadan hemen ailesi geliyor aklına. Trautmann'ın hayatındaki en önemli önceliklerinden biri kocasıyla ilişkisinin düzgün yürümesi. Politikacılar genellikle söze özel hayatlarından bahsederek başlamasalar da kendilerini yalnızlığın cazibesine kaptırmış olanlar hariç tutulursa bütün seçmenleriyle paylaştıkları tek ilgi alanı budur aslında. Catherine Trautmann 19 yaşında evlendiğinde kocasıyla birbirlerinin özgürlüğünü asla kısıtlamamaya söz vermişler. "Politikayı çok seviyorum," diyor Catherine. "Politika onu heyecanlandırıyor, tıpkı yasak bir ilişki gibi." Kızlarımın ikisi de bunu tamamen kabullendiler. Çünkü politikanın hayatımda ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Böyle olması kızlarını istediği kadar görememesi anlamına geliyor. "Süper kadın değilim ben," diyor. Kocası, ana babası ve arkadaşları çocukların etrafında bir yakınlık atmosferi oluşturmak üzere devreye girmişler. Kendiliğinden olan bir şey değil bu. Catherine Trautmann çalışan bir kadın için çocuğunu teslim edecek bir kreş bulmanın ne kadar zor olduğunu biliyor. Kendini politikanın içinde bulmasına neden olan sürece bu konudaki başarısızlığı harekete geçirmiş zaten. Yine de istediğiniz kadar iyi niyet ve sabır gösterin. Evliliğiniz bir anda yıkılıp gidebilir. Kadınlar, diyor Trautmann, kendilerine kulak verilmesi konusunda son derece ısrarcı olabiliyorlar. Kendisinin bu konudaki ısrarcılığı bazen gaddarlığa varıyor. "Yeter artık," demiş bir gün kendi kendine. "Çok fazla şey istiyorsun." Evlilik ilişkisi bir noktadan sonra tiyatro oyunu gibi bir şeye dönüşür. Aynı sahneleri tekrarlayıp durursun. Bir bakarsın, üçüncü perdenin ikinci bölümüne gelinmiş ve üstüne düşen rolü oynamakta olduğunu bilirsin. Artık alışkanlığın esiri olmuşsundur. Öylece sürüklenmeye bırakırsın kendini. Eğer sahneden inmek istiyorsanız, saygısızlığı hayatınıza asla yaklaştırmamakta kararlı olmalısınız. Karşınızdakine saygısız davranmak yapabileceğiniz en kötü şeydir. Onu sembolik olarak öldürmeniz demektir. Saygısızlık beni müthiş öfkelendiriyor. Trautmann'ın gelenek dışı çıkarımı şöyle. Hiçbir politik yaklaşım her türlü sorunu çözmesini sağlayacak bir anahtar, bir dogma, bir çözüm sunamaz size. Eski çağın ilahiyat araştırmalarını incelemiş biri olarak modern politikacılarla eski ilahiyatçıların düşünce biçimlerinin birbirine bu kadar benzemesi onu irkiltiyor. Bunu gördükten sonra saf dillikle ideolojik konuşmalar yapmanız imkansızlaşıyor. Birbirlerinin düşüncelerini aşağı yukarı paylaşan politikacılar gidip ayrı ayrı partilere katılabiliyorlar da kendi içinde hiçbir parti ihtilaflardan kaçamıyor. Trautmann bu ihtilaflarla cebelleşmeyi seviyor. Oyunun kuralları belli olduğu sürece onlarla baş etme stratejileri aramaktan hoşlanıyor. İktidar arayışı bir amaç olamaz. Çünkü iktidara gelenler kimliklerinin bir parçasını yitiriyorlar. Kendinizle işgal ettiğiniz makam arasında daimi bir gerilim oluyor. Birey ile otorite uygulama yöntemi arasında gerilim bu. Trautmann politikacıların bireysel kimliklerini kaybetmemelerini istiyor. En çok sıra dışı politikacıları seviyor. Kendi politika anlayışının en önemli yanı politikacıların ruhi olgunlaşma gayretini hiç elden bırakmamalarını, kendilerini anlama çabasından hiç vazgeçmemelerini gerektirmesi. Politikacı gözünü başarıya dikmemeli. Çünkü her zafer geçici, her zafer yalnızca bir adım ve hiçbir zaman sonuncusu değil. Politika, başka insanların sizden farklı olduğu gerçeğiyle uzlaşmanızı gerektiren hiç bitmeyen bir çıraklık gibi. Ödülünüz ise bu gerçeğin ayırdına varmak, insanların çeşitliliğini keşfetmek oluyor. Yaşamın ne çok farklı yüz olduğunu görmek istiyorsanız politika harika bir seçim. Ve tabii ki yaşam bir yanında hatayla dolu. Hatalarınızı görebilmeniz çok önemli. İyi bir politikacıysanız hatalarınızı kabul etmeyi bilirsiniz. Kadınlar, diyor Trautmann, zorlu bir dünya olduğunu düşünerek politikadan korkuyorlar. Halbuki onları erkeklerden avantajlı kılan bir şey var. Kadınlar çift cepheli varlıklar. Dünyayı hem kamusal hem özel boyutuyla görüyorlar. Soyutlamaların içinde kaybolup gitmelerini engelliyor bu. Politikacı olarak kadınlar daha fazla özgürlüğe sahipler. Erkekler birbirlerinde hoş görmeyecekleri bir sürü şeyi kadınlardan gelince kabulleniyorlar. Ayrıca kadınların politikadaki varlığı yeni fikirler ve değişim ümidi demek. Gençliğinde o da korkuyormuş. Hem sadece politikadan değil, insanların yanında ne yapacağını bilemeyen, çekingen biriydim. Genç yaşta anne olduğunda çocukları nasıl idare edeceğini, sorularını nasıl cevaplandıracağını tam olarak bilememek endişelendirmiş onu. Böylece çekingenliğini yenmek başlıca hedefi haline gelmiş. İşinde ve evinde mutluluğu yakalamış bir kadın görüntüsüyle çelişir gibi dursa da Trautmann her zaman yalnızlığı seven biri olarak görmüş kendisini. Yalnızlık duygusunun değerini keşfetmiş. Ayakta durmamı sağlayan içsel gücü yalnızlıktan alıyorum. Yalnızlık benim için gizli bahçem. En yakınlarım dışında kimse giremez oraya. Catherine Trautmann çifte kişiliğini korumaya özen gösteriyor. Öğrenciliğinde lakabı reçelci nineymiş. Kendi tarifleriyle ayva, bal kabağı, domates reçelleri yapmak bugün de en sevdiği şey. Dikiş dikmeyi ve tuhaf nesneler yaratmayı seviyor. Ivır zıvır şeyleri bir araya getirerek oluşturduğu sanat eserleri bunlar. En beğendiği sanatçılar buruk ve alaycı bir mizahı olanlar, gerçeküstücüler ve yetenekli karikatürcüler. Trautmann evinde konuşma yapmıyor. Kocasıyla birlikteyken belediye başkanı değil. İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth şöyle demişti. Zayıf ve kırılgan bir kadın vücudu taşıdığımı biliyorum. Ama bir kralın yüreğine ve cesaretine sahibim. Bir kralın cesaretine sahip olmayı istemek artık anlamlı değil. İtaat telkin eden güçlü erkek modelinin zamanı geçti. Catherine Trautmann'ın kamusal hayatla özel hayatı harman etmesi politikanın dokusunun değişebileceğini gösteriyor. Muhalifleri Trautmann'ı savuşturulması gereken herhangi bir rakip olarak görüyorlar. Elbette. Nitekim o da bir yanıyla bildik politik mücadeleyi yürütüyor. Ama kişiliğinin daha gizli saklı yanı insan ilişkilerinde yeni olasılıklara işaret ediyor. Kral olmak. Bir zamanlar herkesin rüyasıydı bu. Sadece politikacıların değil, çocuklarına hükmeden babaların, karılarına hizmetçi muamelesi yapan kocaların, ellerinden gelse vurun kellesini demekte tereddüt etmeyecek patronların, atlarındaki kıytırık koltuğu taht yerine koyarak basurlarını unutan bürokratların. Gerçek hayatta son 5000 yıldır insanların ezici çoğunluğu boynunu bükerek yaşadı. Otorite karşısında sinerek ve kısa ömürlü isyan patlamaları bir yana bırakılırsa, küçük bir azınlığın refah içinde yaşaması uğruna kendilerini feda ederek, pek çoğu kendine zorbalık edecek bir başkasını, daha zayıf, daha genç birini bulabilmiş olmasaydı, belki kuyrukları da çıkardı. Eşitsizliğin bunca uzun süre kabul görmesinin nedeni, itilip kakılan herkesin kendine itip kakacak bir kurban bulabilmesiydi. Güçlü lider hayranlık uyandırıyordu. Çünkü mütevazı insanların gizlice özlemini duyduğu ve özel hayatlarında yürürlüğe koymaya çalıştığı otorite hayallerinin vücut bulmuş haliydi. Ama bugün yüreklendirilmeye, kulak verilmeye, bağlılık ve güvene ve her şeyden çok saygıya açlık duyan daha geniş bir hayal gücü, tahakküm ve aşağılama saplantısını tahtından etmeye aday görünüyor. Emir verme gücüne sahip olmak artık yetmiyor. Aleni saygı gösterileri, şapka çıkarmak, yerlere kadar eğilmek, geçmişte insanların güçlü kişinin iradesi karşısındaki teslimiyetini gösterirdi. Halbuki bugün iki insan arasındaki kişisel ilişkinin kalitesi mevki ya da statüden daha önemli hale geldi. Politikacılar her ne kadar kendilerini kraliyet saraylarına kondurmuşlarsa da tüm meslekler içinde en az hayranlık uyandıran meslek onlarınkidir. Doktorlardan, bilim adamlarından, oyunculardan, hatta kıt maaşlı hemşire ve öğretmenlerden bile sonra gelirler. Kadınların genel olarak geleneksel anlamıyla politikacılıktan uzak durmuş olmaları hiç şaşırtıcı değil. Bir politikacının yerine getirmediği her vaat, krallık heveslilerinin inandırıcılığını bir parça daha eksiltiyor. Yan yana duran iki ayrı dünya var. Birinde iktidar savaşı hemen hemen hiç değişmeden sürüp gidiyor, diğerinde ise önemli olan iktidar değil saygı. İktidar artık saygıyı garanti etmiyor. Dünya üzerindeki en güçlü insan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bile herkesin saygısını kazanacak kadar güçlü değil. Kimsenin itaat etmek zorunda olmadığı rahibe Teresa muhtemelen ondan çok saygı görüyor. Saygı geleneksel olarak iktidara tahvil edilen bir şeyken bugün sırf kendi hatırına rağbet görür oldu. İnsanlar saygıyı pişirilmiş değil çiğ olarak tercih ediyor artık. İnsanlığın büyük bölümü hak ettiği saygıyı görmediği duygusuyla yaşıyor. Saygı kazanma isteği pek çok insan için iktidar kazanma isteğinin önüne geçmiş durumda. Eskiden zengin olmanın yolu bundan geçtiği için ortaya mümkün olduğunca çok çocuk çıkarmaya hizmet eden, bugün ise seçilmiş bir arkadaş çevresini de içine alacak, karşılıklı saygı ve sevgi bağları geliştirmeyi amaçlayan aile hayatı ilgi merkezi konumuna yerleşiyor. Kimden nefret edip kimden hoşlanacağınızı artık klan ya da devlet belirlemiyor. İktidar sahipleriyle bir yandan hala korku uyandırsalar da tarihte hiç olmadığı kadar dalga geçiliyor. Hayatın hiçbir kralın kalkışmadığı kadar çok cephesini kontrol etmeye çalışan modern hükümetler kendilerini durmadan küçük düşürüyorlar. Çünkü koydukları kanunlar nadiren işlevini yerine getiriyor, çarpıtıp deliniyorlar. Gidişatın esas sorumlusu olan zihniyetleri değiştirmekte, spekülasyona ya da global ekonomik eğilimlere göğüs germekte genellikle başarısız oluyorlar. İnsanlığın zihninde yeni düşünce biçimleri filizleniyor. İnsanlara hayvan muamelesi yapmak artık eskisi gibi hayranlık uyandırmıyor. Hayvanları ehlileştirme becerisi bir zamanlar insanlığın en önemli iftihar vesilesiydi. İnsanların onlara gece gündüz mesai yaparak senede 15 bin litre süt vermeyi öğretmesinden önce ineklerin günlük üretimi yarım litre civarındaydı. Bir zamanlar 1 kilodan biraz az çeken postlarıyla rahatça ısınan koyunlar senede yaklaşık 16 kilo yapağı üretmeyi öğrendiler. Durmadan melemeye ve koyun gibi davranmaya başlamaları da aynı süreç içinde ortaya çıktı. Yiyeceği için kıran kırana savaşabilecek, başına buyruk orman hayvanları olan domuzlar kendi idrarları içinde yuvarlanan uysal mahluklara dönüştüler. Başka varlıklarla alışmadıkları ilişkiler kurmaya, yiyeceklerini 1-2 dakika içinde yalayıp yutmaya zorlanarak, oysa yiyecek arayışı bir zamanlar aralıksız bir meşguliyetti, uykuyla saldırganlık arasına gidip gelmekten, birbirlerinin kuyruğunu ısırmaktan başka bir şey yapamaz oldular. Cinsel davranışlar bile ehlileştirme sürecinden nasibini aldı. Bazı hayvanların cinsel dürtüleri şiddetlenirken bazısı cinselliği olan ilgisini neredeyse kaybetti. Tamamen erkeklerden oluşmuş gruplar halinde yetiştirilen kimi hayvanlar istikrarlı biçimde eşcinsel ilişkiye yöneldi. Yüksek proteinli diyetlerle beslenen boğalar mastürbasyon yaparak kendilerini yatıştırma alışkanlığı edindiler. Bazı hayvanların gençlikteki özelliklerini ömür boyu koruyan cinsleri üretildi. Dışa kapalı gruplar halinde tutulan hayvanları sürekli kendi içinde çiftleştirme uygulamasının ortaya çıktığı 18. yüzyıldan beri birçok hayvan eskiden olmadığı kadar birbirine benzemeye, tornadan çıkmış gibi görünmeye başladı. İnsanların bir hayvanın dostluğundan zevk almaları için genellikle o hayvanın ticari değerini yitirmesi gerekti. Köpekleri bile bile acayip ve içler acısı biçimlere sokmanın, onlara sevgi göstermenin doğru yolu olup olmadığı sorusu ise insanların kafasına daha çok yenilerde kurcalamaya başladı. İnsanlar kudretin ne demek olduğunu işte böyle keşfettiler. Kudret, başkalarına kendi istediğini yaptırabilmek demekti. Olağanüstü saygı uyandıran bir beceriydi bu. Ehlileştirme deneyimi göstermişti ki, canlı varlıkların davranış ve mizaçları baskı altında son derece büyük bir esneklik gösterebiliyordu. Ayrıca kendi köleliklerine katkıda bulunmalarını da sağlayabiliyordunuz. Çünkü kendilerine kötü davranan sahiplere bile bağlanıyorlardı. Efendinin de sık sık kurbanın kölesi durumuna düştüğü ise pek fark edilmedi. Çünkü çok geçmeden insanlar birbirlerini ehlileştirme gayretine düştüler. Başkalarını kendilerine bağımlı kılmanın ve hükmetmenin yollarını aramaya başladılar.